Sayılar kitabının 31. bölümüne geldik. Konu Midyan'a verilen yargıdır. Şimdi yeni kuşak ile ilgili şeylere bakıyoruz. Bu yeni kuşak çölde 40 yıl dolaşan İsrail'in özünden çıkmıştır. Bunların birçoğu çöl yolculuğuna başladıkları zaman küçük yaştaydılar. Bazıları ilkokul, bazıları ise ortaokul derecesinde çocuklardı. Bazıları ise çölde doğmuştu. Tanrı bu yeni kuşağı hazırlıyor, onların vaat edilen ülkeye girebilmeleri için gereken hazırlıkları hayatlarında gerçekleştiriyor. Daha önceki çalışmalarımızda hatırlayacaksınız. Midyanlılar İsrail'i lanetlemesi için Balam'ın becerilerini satın alma olayında Muavlılar ile işbirliği yapmışlardı. Balam İsrail'e lanet edemeyince onların günaha düşmesi için ne yapılması gerektiği konusunda Muav kralına akıl hocalığı yapmış ve sonunda İsrail yoldan sapmıştı. Bu yoldan çıkarma olayında adı geçen tek kadın Kozbi adında Midyanlı birisiydi. Bu olaydan sonra Tanrı kendi halkına buyruk verdi. Midyanlılara düşmanlık besle, onlara saldır. Çünkü Peor olayında ve Peor'da öldürücü hastalık belirdiği sırada öldürülen kız kardeşleri, Midyanlı bir boybaşının kızı Kozbi olayında kurdukları tuzaklarla sizi aldattılar, size kötülük ettiler. Dostum, Midyan çölde bir açıdan dünyayı temsil eder. Tanrı çocuğu bugün de kendisini dünyanın çekiciliğinden uzak tutmalıdır. Şimdi Musa'nın son resmi faaliyetlerine bakacağız. Yasanın tekrarı kitabına gelince orada Musa'nın son kişisel hareketlerini okuyacağız ama burada resmi bir faaliyet var. Savaş. Midyanlılara karşı savaşacaktır Musa. Rab Musa'ya Midyanlılardan İsraillilerin öcünü al sonra ölüp atalarına kavuşacaksın dedi diyor 31. bölümün 1. ayeti. Burada ilginç bir durum var. Bu kez Tanrı Musa'ya buyruk veriyor ve Midyanlılara karşı savaş açmasını söylüyor. Böylece İsraillilerin öcünü alacaktır. Midyanlılara merhamet göstermeden onların hakkından geleceklerdir. Musa onları her oymaktan biner kişiyi ve kahin Elazar oğlu Pinehas'ı savaşa gönderdi. Pinehas yanına kutsal yere ait bazı eşyaları ve çağrı borazanlarını aldı diyor 6. ayette. Musa savaş için 12 bin kişi seçip gönderdi. Her oymaktan 1000 kişi seçildi. Rabbin buluşma çadırından kutsal eşyalar ve araç gereçler de onlarla beraber gidecekti. Çünkü bu kutsal bir savaş olacaktı. Rabbin Musa'ya verdiği buyruk uyarınca Midyanlılara savaş açıp bütün erkekleri öldürdüler. Öldürdükleri arasında 5 Midyan kralı Evi, Rekem, Sur, Hur ve Reva da vardı. Beor oğlu Balam'ı da kılıçla öldürdüler diyor 7-8 ayetlerde. Midyan kralları öldürüldü ve bilmem fark ettiniz mi? Onlarla birlikte o sahte peygamber Balam da kılıçtan geçirildi. Tanrı Midyanlılara karşı onlara zaferi verdi. Burada İsrail daha vaat edilen ülkeye girmeden önce uluslar yargılanıyorlar. İsa Mesih'in ikinci gelişinde de buna benzer olaylar olacaktır. İsrail ulusu vaat edilen topraklara yerleşecektir ama 1000 yıllık egemenlik günlerinde bu ülke içinde rahatça yaşayabilecekler. Şu anda İsrail'de barış yoktur ama 1000 yıllık egemenlik zamanında o barış hüküm sürecektir. Şimdi bir sorun çıkıyor. Midyanlı kadınlarla çocuklarını tutsak alıp bütün hayvanlarını, sürülerini, mallarını yağmaladılar diyor Sayılar 31. bölümün 9. ayeti. Tanrı onlara muazzam bir zafer vermişti. Tek bir adam bile kaybetmemişlerdi ama bir hata yapmışlardı. Musa savaştan dönen ordu komutanlarına, binbaşılarına, yüzbaşılara öfkelendi. Onlara bütün kadınları sağ mı bıraktınız diye çıkıştı. Bu kadınlar Balam'ın verdiği öğüde uyarak Peor olayında İsraillilerin Rab'be ihanet etmesine neden oldular. Bu yüzden Rab'bin topluluğu arasında ölümcül hastalık baş gösterdi diyor Sayılar 31-14-16 ayetler arasında. İşte yine eski olaylar başlıyor. İtaatsizlik. İtaatsizlikten dolayı İsrailoğulları arasında büyük bir sorun baş göstermişti. Eski günlere bakarsak Tanrı onları bir günde Mısır'dan çıkarmıştı ama Mısır'ın ruhunu onların içinden çıkarabilmek için 40 yıl gerekti. Şimdi bile Balam'ın öğüdüyle putperestliğe düşen bu halk hala dersini öğrenmemişti. Daha önce onları putperestliğe düşüren neydi? Midyanlı kadınlardı. Şimdi onlar ne yapıyorlar? Midyanlı kadınları tutsak alıp onları İsrail'in kampına getiriyorlar. Dünyanın kilise üzerindeki etkisini asla küçümseyemeyiz. Dünyevi imanlı böyle düşer. Bizim dünya içinde bulunmamızda hiçbir sakınca yoktur. Ne de olsa Efendimiz İsa Mesih bizi dünyada bıraktı ama dünya bizim içimize girdiği zaman tehlike zilleri çalmaya başlamalı. Dünya içimize, yüreğimize girdiği zaman yanarız değerli dostum. Bu bölümden alabileceğimiz önemli dersler vardır. Bunların en başta geleni şudur. Kendimizi dünyadan, onun çekiciliğinden ayrı tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Sen nerelerde yürüyorsun kardeşim? Işıkta mı yürüyorsun yoksa karanlıkta mı? Her gün Rabbin sözünü okuyor musun? Rabbi Semesi ile canlı bir bağlantın var mı? Tanrı çocuğu için en önemli şeylerden birisi de budur. Şimdi 32. bölüme bakalım. Ruben ve Gad oymakları bu bölümde Ürdün ırmağının yanlış tarafından topraklar istiyorlar. Bu bölüm gönülsüz oymaklardan söz eder. Ruben, Gad ve yarı oymak olan Manasse Ürdün ırmağının yanlış tarafındaki topraklara yerleşmek için izin isterler. Yani savaşa girmek istemezler. Bu olayda bizler için harika bir ders vardır. Ürdün ırmağı, değerli dostum, simgesel açıdan İsa Mesih'in ölümünü ve dirilişini dile getirdiğine göre buna bakmalıyız. Çok sayıda hayvanı olan Rubenlilerle Gadlılar, Yazer ve Gilad topraklarının hayvanlar için uygun bir yer olduğunu gördüler. Musa ile kahin Eleazar'a ve topluluğun önderlerine giderek Rabbin yardımıyla İsrail halkının ele geçirdiği Atarot, Divon, Yazer, Nimra, Heşbon, Elela, Sevam, Nevo, Beon kentlerini içeren bölge hayvanlar için uygun bir yer dediler. Kullarınızın da hayvanları var. Bizden hoşnut kaldıysanız bu ülkeyi mülk olarak bize verin ki Şeria ırmağının karşı yakasına geçmek zorunda kalmayalım diyor 32. bölümün ilk 5 ayeti. Musa onların bu isteğini duyunca tedirgin oldu. Musa, İsrailli kardeşleriniz savaşa giderken siz burada mı kalacaksınız diye karşılık verdi. Rabbin kendilerine vereceği ülkeye giden İsraillilerin neden cesaretini kırıyorsunuz? 6 ve 7. ayetler. 40 yıl önce ülkeye öncüler gönderildiğinde geri gelmişler ve 10 casus ülkedeki devlerden söz etmişti. Bu sözler o zaman İsraillilerin yüreklerinde buzullar oluşturmuştu. Şimdi de o zamandan kalan bir korku bu oymakların yüreğini sarmış olmalıydı. Ülkeyi araştırsınlar diye Kadeş Barnea'dan gönderdiğim babalarınız da aynı şeyi yaptılar. Eşkol Vadisi'ne kadar gidip ülkeyi gördükten sonra Rabbin kendilerine vereceği ülkeye gitmemeler için İsraillilerin gözünü korkuttular diyor 8 ve 9. ayetlerde. Unutmayalım ki burada Musa'nın hitap ettiği insanlar yeni nesildir. Kadeş Barnea'da yer alan bu olayı hatırlayamazlardı. O zaman çocuktular ama yine de aralarında olayı hatırlayanlar vardı. Musa burada eski bir olayın getirdiği sonuçlardan söz ederek onlara durumu açıklıyor, onları uyarıp diyor. O gün Rab öfkelenerek şöyle ant içti. Madem bütün yürekleriyle ardımca yürümediler, Mısır'dan çıkanlardan 20 ve daha yukarı yaştakilerin hiçbiri İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a ant içerek söz verdiğim ülkeye girmeyecek, ülkeyi görmeyecek. Kenaz soyundan Yefune oğlu Kalev'le Nun oğlu Yeşu'dan başkası orayı görmeyecek. Çünkü onlar bütün yürekleriyle ardımca yürüdüler. İsraillilere öfkelenen Rab, gözünde kötülük yapan o kuşak büsbütün yok oluncaya kadar 40 yıl onları çölde dolaştırdı diyor Sayılar 32-10-13 ayetler arası. Musa bu yeni kuşağın da aynı hataya düşüp babalarının günahını tekrarlamasından korkuyor. İşte ey günahkarlar soyu, babalarınızın yerine siz geçtiniz ve Rabbin İsrail'e daha çok öfkelenmesine neden oluyorsunuz. Eğer onun ardınca yürümekten vazgeçerseniz, bütün bu halkı yine çölde bırakacak. Siz de bu halkın yok olmasına neden olacaksınız. 14 ve 15. ayetler. Ben burada Musa'nın içindeki korkuyu çok iyi anlıyorum. O korkunç çölde 40 yılın zorluklarına, hayal kırıklıklarına katlandıktan sonra tekrar vaat edilen ülkeye girememek düşüncesi onu ürkütüyordu. Bu rizikoyu göze almamalarını onlara söylüyor. Gadlılarla Rubenliler Musa'ya yaklaşıp, burada hayvanlarımız için ağlar yapmamıza, çocuklarımız için yeniden kentler kurmamıza izin ver dediler. Kendimiz de hemen silahlanıp İsraillileri kendilerinin olacak ülkeye götürünceye kadar onlara öncülük edeceğiz. Ülke halkı yüzünden çocuklarımız surlu kentlerde yaşayacak. Her İsrailli mülküne kavuşmadan evlerimize dönmeyeceğiz. Şeria ırmağının karşı yakasında onlarla birlikte mülk almayacağız. Çünkü bizim payımız Şeria ırmağının doğu yakasına düştü diyor 16-19 ayetler arasında. Şimdi bir uzlaşma yolu arıyorlar. Bakın diyorlar, biz de savaşmaya hazırız ve bunu kanıtlamak için oymağımızdan adamlar gönderip sizinle birlikte savaşmalarına izin vereceğiz. İsrail'in diğer 9 oymağına destek olacaklarını garantilerler. Bu vaade dayanarak Musa onların dileğini kabul etti. Ürdün ırmağının doğusunda yerleşmelerine izin verdi. Acaba bu vaatlerine sadık kaldılar mı? Yeşu kitabının 12 ile 16. bölümleri arasındaki olayları okursak, verdikleri söze sadık kaldıklarını görebiliriz. Ancak burada Musa onları uyarıyor. Ama söylediklerinizi yapmazsanız Rab'be karşı günah işlemiş olursunuz. Günahınızın cezasını çekeceğinizi de bilmelisiniz diyor 23. ayette. Dostum, günahınızın cezasını çekeceğinizi bilmelisiniz. Başka deyişle, günahınız eninde sonunda sizi bulacaktır. Bazılarının yorumuna göre Musa onlara, günah işlerlerse eninde sonunda günahları ortaya çıkacaktır diyor. Yani ileride verdikleri söze sadık kalmazlarsa bunun herkesçe bilineceğine emin olmalıydılar. Oysa burada böyle bir şey söz konusu değildir. Musa onlara sözlerinde durmazlarsa, sözlerini tutmazlarsa ve böylece günah işlerlerse mutlaka işledikleri günah onlara yetişecektir diyor. Kendi günahları onları bulacaktır. Dünyada günah işleyip de günahları ortaya çıkmayan bir sürü günahkar vardır. Bu ayet bize açıkça diyor ki, onların günahı eninde sonunda onları bulacaktır. Zaman gelecektir ki yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır. Bu konuda Tanrı sözü şöyle diyor, aldanmayın, Tanrı ile alay edilmez. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Kim olursan ol kardeşim ya da nerede olursan ol, ne zaman olursa olsun, günahların eninde sonunda seni bulacaktır. Nasıl günah işlemişsen o şekilde o günahın gelip seni rahatsız edecektir. İşte bunun anlamı budur. Emin ol ki günahın dönüp dolaşıp seni bulacaktır. Böylece Musa, Gadlılarla Rubenlilere ve Yusuf oğlu Manasseh oymağının yarısına, Amorluların kralı Sihon'un ülkesiyle Başan kralı Og'un ülkesini ve çevrelerindeki topraklarla kentleri verdi diyor 33. ayette. Ürdün Irmağı'nın yanlış tarafını seçen bu oymaklar, daha sonra diğer oymaklarla birlikte mucizevi şekilde Ürdün'ü geçme tecrübesini yaşamadılar. Burada iyice anlamamız gereken bir şey vardır kardeşim. Ürdün Irmağı'nı geçmek ölümü simgelemez. Çünkü bazen böyle yorumlar yapılıyor. Hayır, Ürdün Irmağı'nı geçmek ölümü simgelemez. Yeşu kitabına geldiğimizde göreceğiz ki bu olay bize başka bir şeyi öğretir. Kenan ülkesine nasıl girmemiz gerektiğini öğretir. Yani Tanrı çocuğunun kalabileceği iki yer vardır. Bu dünyanın ruhsal çöllerinde kalıp ruhsal açıdan hayat boyunca sefalet içerisinde yaşayabilirsin ya da ruhsal bereketin olduğu yere geçip orada İsa Mesih'te olan kutsamalara, bereketlere sahip olabilirsin. Kenan diyarı işte bu ikinci ortamı simgeler. O zaman sorabilirsiniz, ruhsal hayatımızda Ürdün Irmağı'nı geçip de ruhsal bereketlerin olduğu Kenan diyarına nasıl girebiliriz? İsrailoğullarına baktığımızda onların Ürdün Irmağı'nı nasıl geçtiklerine tanık olduğumuzda bu olayda bizim hayatımız için iki ders olduğunu da görebiliriz. Ürdün Irmağı'nın ortasına yerleştirilen taşlar bize İsa Mesih'in ölümünü hatırlatır. Ürdün Irmağı'ndan alınan taşlar ise bize İsa'nın dirilişini anımsatır. Sen ve ben kardeşim ancak İsa'nın ölümü ve dirilişi sayesinde ruhsal bereketlerimize sahip olabiliriz. Bugün Mesih imanlıları olarak bizim bilmemiz ve oldu saymamız gereken bir şey vardır. Ona, yani İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman biz de onunla birlikte onun ölümüne gömüldük. Ona bağlı olduğumuzu oldu bitti bir olay olarak kabul etmeliyiz. Bu gerekçeye dayanarak kendimizi tümüyle Rabbimize vermeliyiz ki o zaman ondaki tüm ruhsal kutsamalar ile kutsanabilelim. Bu kutsamalar tümüyle bize aittir. Mesih'te bunlara sahibiz. Sadece onları almamız gerekir. Ruben, Gad ve Manasse'nin yarım oymağı bu bereketlere sahip olamadılar. Böyle davranmakla, yani Ürdün Irmağı'nın doğusunda kalmakla avantaj kazandılar mı? Hayır. Tersine zarara uğradılar. Rabbimiz dedi ki, onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Rab ise yeryüzündeyken bir kez kalabalıklardan uzaklaşmaya çalışıyordu ve kutsal yazılar diyor ki, gölün karşı yakasına Gerasalıların memleketine vardılar. Gerasalılar kimlerdi biliyor musunuz? Bunlar Gad oymağıdır. Ürdün Irmağı'nın yanlış tarafına yerleşmiş olan oymaktır bu. Rab ise Mesih onlara geldiğinde ne yapıyorlardı? Domuz besliyorlardı. Cine tutsak adamın içinden cinleri kovunca cinler domuzların içerisine girmiş ve uçurumdan yuvarlanıp gitmişlerdi. Bunu görünce Gerasalılar ne yaptılar? Memleketlerinden ayrılması için İsa'dan istekte bulundular. Yüzyıllar içerisinde durumları acınacak bir hal almıştı. Ürdün Irmağı'nı aşmak istemeyen, İsa Mesih'teki ruhsal kutsamalara sahip olmak istemeyen Mesih imanlısının durumu her zaman böyle sonuçlanacaktır.